11. Sabiha Hanım yattığı yerden Selim Paşa'ya Peregrini'nin Müslüman olduğunu, Rabia'yı alacağını anlattı. Gerçi Rabia henüz kendisi gelip söylememişti ama Pembe'yi göndermişti. Akşamdı. Lambalar yanmıştı ve Paşa o gün çok yorgun dönmüş, odasına çıkmadan doğru karısının odasına gelmişti. Kız din değiştirmeye değer. Allah mesut etsin dedi. Sonra tecessüsle sordu. Rabia sana eskiden böyle bir temayülü olduğunu hissettirdi mi? Şimdi aklıma geliyor. Şu kadarcık yumurcaktı. 8 sene falan oluyor. Bana bir gün bir Müslüman kızı bir Hristiyana varırsa ne olur diye sormuştu. O zamandan herifte gözü varmış. Ama kızı beğendim. Aklına koyduğu şeyi mutlak yapıyor. Müslüman olmadan varamayacağını anlayınca 40 yıllık kart gavuru imana getirdi. Çok tuhaf. Bilal gibi yakışıklı biri olanı istemedi de bu tahta kurusu gibi yaşlı başlı herifi istedi. Kadınların haline akıl ermiyor vesselam. Lakırdılarının mevzuu hemen o dakika Bilal'le beraber odaya giriverdi. Rabia Bilal'e sofada rast gelmiş, durmuş, biraz konuşmuştu. Çocukluklarında geçen o eski hadiseden sonra ilk defa yüz yüze gelmişlerdi. Bilal biraz kızarmış fakat Rabia tabii görünmüştü. Hatta eski günlerden daha çok lütufkar. O gün şeytana rast gelse iltifat edecek kadar içi etrafına karşı müsamaha ile dolmuştu. Çünkü Vehbi Efendi'nin ziyaretinden sonra pazar gününe tesadüf ediyordu. Yani hayatının yeni ve mesut şekli tespit edildikten 2 gün sonra. Selim Paşa da zaptiyedeki elin vakadan sonra Rabia'yı ilk defa görüyordu. Kızın yüzünde herhalde o acı hatıraya ait bir şey yoktu. Rabia'nın kini tamamen erimişti. Çünkü henüz bir gün evvel ayrılmışlar gibi geldi, paşanın elini öptü. Tebrik ederim Rabia. Sinekli bakkala yeni bir komşu getiriyormuşsun. Allah mübarek etsin. Gözlerini eski günlerdeki gibi kıstı. Kaşları gene eğlenirken dik tüyleri, kirpi gibi kabaran kaşlar, burnunun ucu ona tevcihatların sebebini anlatırken uzadığı, kıvrıldığı gibi sevimli ve tatlı günlerinden biri. Rabia içinden, bizi köpek gibi dairesinden atan o yüreksiz, zalim zaptiye nazırının bu olduğuna kim inanabilir? Demek dairesine girerken yüreğini kapının üstüne asıyor, çıkarken alıp göğsüne takıyor diyordu. Sabiha Hanım Bilal'e Peregrini'nin Müslüman oluşunu Rabia ile evleneceğini anlatıyordu. Rabia kulak kabarttı. Belki Rabia'nın düğünü sizinkinden evvel olacak Bilal. Bilal'in kaşları çatıldı, burnunun kanatları titredi. Bir şey söylememek için dişlerini sıktığı çenesinin iki tarafının oynayışından belli oluyordu. Buna rağmen ağzından istihfafkar bir ''Ha şu adam mı?'' suali kaçtı. ''Şu adamdan maksadın ne küçük bey, beğenmedin mi?'' Karşı karşıya birbirinin gözlerinin içine mütekabil hiddetle bakıyorlardı. Selim Paşa onları dövüşmeye hazırlanan iki genç horoza benzetti ve daha dövüş başlamadan zaferin kimin tarafında kalacağını kestirmişti. Bilal'in içini yakan şey Rabia'nın evlenmesi kadar lakaydisi. Kızın kafasından maziye ait her his kazınmış gibi. Gerçi Bilal de uzun zamanlar Rabia'yı unuttuğuna inanmıştı. Fakat onu görür görmez kalbi gene atıyor, rengi kızarıyordu. Halbuki Rabia onun ne kadar değişmiş olduğuna bile dikkat etmemişti. Bilal ne kadar boylanmış, nasıl zarif giyiniyordu. Nasıl eski ham vilayet delikanlısından bambaşka, bunları görmemiş gibiydi. Bilal'in beyaz kirpikli mavi gözleri, Rabia'nın yeşil benekli bal gözleri iki elektrik cereyanı gibi birbirine çarptı. Bilal'in gözleri kavga meydanından ricat etti. Silahları müsavi değildi. Rabia'nın ona zaafı yok. Bilal onun hayatında bir defa gelip geçmiş, bir tek noktada temas edip ayrılan düz bir hat gibi. Rabia, Bilal'in hayatında düz bir hattın mütemadiyen aşağıdan yukarıdan saran bir helozon gibi. 10 dakika evvel onu sofada mütevazı kıyafetiyle görünce bu kıza vaktiyle aşık olduğunu ve hala arada içi yanını düşünerek kendi kendisine gülmüştü. Kalbi daha kuvvetli, eski günlerdeki gibi ceketinin üstünden hareketi görünecek kadar kuvvetli atıyordu. ''Affedersiniz Rabia Hanım, bir maksatla söylemedim. Ben de tebrik ederim. İnşallah çok mesut olursunuz.'' Sabiha Hanım'a döndü. ''Müsaadenizle ben gideyim anne. Siz konuşmak istersiniz.'' ''Odadan çıkmanıza hacet yok Bilal Bey. Gizli bir şey konuşacak değiliz.'' ''Hanımefendiye babamdan bugün gelen bir mektubu getirdim. Onu okuyup hemen gideceğim.'' Bilal minderin yanına bir sandalye çekti. İskemle getirdi, konsolun üstündeki gümüş şamdanlardan birini yaktı, Rabia'nın önündeki iskemlenin üstüne koydu. İstiyordu ki Rabia onun paşanın evindeki hakim mevkiini anlasın, kıskansın. İstiyordu ki vaktiyle kahve ocağında uşakların iş buyurduğu Bilal şimdi mühim bir adamdır. Bilhassa Rabia'nın onun ne kadar terbiyeli, kendine hakim, kadınlara karşı nazik olduğuna dikkat etmesini istiyordu. Rabia koynundan kağıtları çıkarırken Bilal onun sandalyesinin arkasında ince ensesine yapışan nemli tülbende bakıyor, birer ipek yılan gibi kızın başına dolanan kurmal örgülere eliyle dokunmak istiyor. Fakat bir taraftan da Bayram Ağa'nın yeğeni eski Bilal o örgüleri didik didik etmek, ince sıcak boynu canı çıkıncaya kadar sıkmak istiyor. Evlenir evlenmez ona taşrada bir memuriyet vereceklerine, sinekli bakkalın tehlike mıntıkasından uzaklaşacağına memnun. Yoksa Rabia Sabiha Hanım'a okuyacağı parçaları dikkatle intihap etmek için evvela kendisi mektubu baştan başa gözden geçirdi. Kağıtların birkaçını iskemlenin üstüne bıraktı. Ötekileri okumaya başladı. Tevfik Hilmi Bey'in Şam'daki hayatını hayli teferruatla anlatıyordu. Çok değişmişti. Görseler tanıyamayacaklardı. Şam'ın ücra bir yerinde, büyük bahçeli bir evde oturuyordu. Çok idareli, çok mütevazı bir hayat geçiriyorlardı. Hatta evinin sebzesini kendi bahçesinde yetiştiriyor. Dürnev Hanım, o alafranga, şımarık genç kadın yemek pişiriyor, çamaşır yıkıyor. Şam'daki sürgünlerin arasında Hilmi, bir baba, bir büyük kardeş vaziyetindeydi. Derdi olan ona koşuyor ve Hilmi Bey onlara muavenet edebilmek için kendi nafakasından bile kesiyordu. Artık eski şık Hilmi Bey'den eser kalmamıştı. Sakal salıvermiş, mintan giyiyor. Bu mintan lakırdısı nedense herkese en çok tesir yapan kelime oldu. Bilal içinden aptal dedi. At, araba, mevki, servet elinin altındayken gidip Şam'da soğan, sarımsak yetiştirmek. Sabiha Hanım'ın boğazı tıkandı. Selim Paşa'nın gözleri biraz bulandı. Eli karısının omzuna gitti, teskine çalıştı. Rabia kağıtları topladı. Fakat koynuna koymadan Sabiha Hanım yalvarmaya başladı. Azıcık daha oku Rabia'cığım. Tevfik kendisi ne alemde? İhtiyar kadının gözleri kağıtlara Hilmi'nin bir parçasıymış gibi hasretle bakıyor. Rabia tekrar okumaya başladı. Tevfik tıpkı İstanbul'daki gibi karagöz oynatıyordu. Şam pazarlarında onu herkes tanıyordu. Arapçası pek alimane değildi ama çatra patra meramını anlatıyordu. En büyük ihtirası hayvan taklidi yapmakta, hayvanları insan gibi konuşturmakta. Esasen İstanbul'da en parlak numarası sokak köpeklerine aitti. Şam'da develerin hacca gidişi diye bir numarası vardı ki onu dinlemek için kibar Şamlılar bile Tevfik'in kahvesine geliyorlardı. Hilmi Bey'in evi kendi evim gibi. Hele akşamları Dürnev Hanım'ın bulaşıklarına yardım ederken kendimi sinekli bakkalda sanıyorum. Elim değdikçe Hilmi Bey'e de bahçede yardım ediyorum. Bahçede Berede çayına bakan bir çardağımız var. Güneş batarken altına kuruluyor, yeşillikler arasından çağlayan sulara bakıyoruz. Arada bir çakıştırıyoruz da. O zaman sizleri, sinekli bakkalı özlüyorum. Gözümde tutuyorsunuz. Hilmi Bey'i meraklandırmaktan korkmasam, gurbet elde gene akşam oluyor diye bangır bangır bağıracağım. Çarşıda İstanbul yarağını hiç yakamı bırakmaz. Bazıları çok sefil. Bir lokma ekmeğe el avuç açıyorlar. Hep cami avlularında, kahve peykelerinde pinekler bitlenir dururlar. Birçoğu sürüleli kaç yıl olduğunu bilmiyor. Kimisi niçin sürüldüğünü bile bilmiyor. Arada bir hepsini toplayıp işkembeci dükkanına götürüyorum. Rabia mektubu birdenbire kesti. Kağıtları topladı, koynuna koydu. Sabiha Hanım için için ağlıyordu. Rabia'nın gözleri kupkuru, yüzü gergin fakat tavrı, sesi serin ve sakin. Selim Paşa'da da, Bilal'de de kızın vakarı, iradesi derin bir hürmet uyandırdı. Rabia mütebessim ayağa kalktı. Belli etmeden paşanın yüzünü tetkik ediyordu. İhtiyarın elmacık kemikleri kızarmış. Fakat o kadar. Rabia okurken o, zihninde 20 sene süren resmi hayatında imparatorluğun dört köşesine saman gibi savurduğu sürgünlerin sayısını hesap ediyordu. Belki binlerce, hem de Şam'dan daha ne kadar uzak, nasıl otsuz ocaksız, kılgın çöllere sürmüştü. Şimdiye kadar birini ayrı bir fert, adeta bir insan diye düşünmemişti. O, devlet değirmeninin çarhını çevirmekle mükellefti. Ne yaptıysa vazife diye yapmıştı. Vicdanlı gene muazzep değildi. Fakat şimdi kalbi sızlıyordu. Hilmi, Tevfik içinden, "Bu Ağustos, Efendimizin 31. senesi. Culus'ta af-ı umumiye benzer bir şey olursa, inşallah Şam sürgünlerini listeye koyayım." dedi. Ve merdiven başına kadar Rabia ile beraber geldi. "Culus'ta mutlak babanı getirtirim Rabia. Düğününden evvel olmasını isterdim ama düğün ne vakti? Nisan'ın sonuna doğru. Eksik olmayın paşa efendi. Omuzları siyah yeldirmesinin içinde biraz eğilmiş, başı önünde merdivenleri ağır ağır indi. Paşa karısının odasına dönmeden merdivenlerden tutuna tutuna yukarıya odasına çıktı. Rabia'nın evlenmesini, Sinekli Bakkal'ın çeşme başı, mahalle kahvesi, hususi evleri her an münakaşa ederken Sabit Bey ağabeyin genç külhanelerinin içinde haset uyandı. Vay canına! Kendileri türbe penceresi önünden geçer gibi önlerine bakarak yanından geçtikleri bu genç, bu afacan hafız nasıl olmuştu da yüzü buruşuk, moruk bir herifle evlenmeye razı olmuştu? Sabit Bey ağabey mahiyetindeki Osman'a muvafık olmayan temayülleri hisseder etmez kararını aldı. Onları başına topladı. Şaka etmediğini, itiraz kabul etmeyeceğini gösteren tavrıyla kolunun altından 2 metre öteye tükürdü. Uzun bıyıklarını kadife koluna yavaş yavaş silerken kısık gözleri genç haşarıları süzdü. Rabia ablanın kocasına hepimiz Osman amca diyeceğiz, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu bir emirdi ve herhangi kanundan daha sarih ve emin bir şekilde Osman'ı Sinekli Bakkal mahalle tosunlarının şerrinden muhafazaya kadir bir emirdi. Rabia ablanın kocası kim olursa olsun Sinekli Bakkal'da her türlü el ve dil taarruzundan masumdu. Bu nokta halledilince genç külhaniler Rabia ablaya verecekleri düğün hediyesini münakaşa ettiler. Mahalle tulumbasının bir modelini yaptırıp götürmeye karar verdiler. Kolu sahiden yaldızlı, sandığı kırmızı boyalı olacak. Ve üstüne altın yaldızla takımlarının armasını yazdıracaklar. Doz koparan, yürek yakan. Düğün hazırlığını Kanarya eline aldı. Fakat eski hanımı Sabiha Hanım'ın ne kadar mütehakkim ve alıngan olduğunu bildiğinden teferruatına kadar ondan akıl soruyor, arabası haftada birkaç defa Selim Paşa'nın konağının önünde duruyordu. Hanımefendinin eski halayığının efendi karısı olarak konakta tekrar görünüşü tabii konak halkında büyük bir heyecan tevlit etti. Fakat o eski kapı yoldaşlarına çok kibirsiz ve tatlı davrandı. O geldiği zaman yalnız 2 kişi Kalanya'nın etrafını alan kalabalığa iltihak edemezlerdi. Biri selamlığa muvakkaten sürülen Bilal, öteki şayet evdeyse odasına kapanan Selim Paşa. Kanarya, Necat Efendi'nin mutaassıp olmadığını, kendisinin efendinin dostlarına başı açık çıktığını, binaleyh Selim Paşa'nın odasına kapanmasına mahal olmadığını Sabiha Hanım'a sarahatle söyledi. Fakat gene Selim Paşa odasına kapanmakta, Sabiha Hanım vasıtasıyla eski halayına hürmet ve tazimlerini göndermekte devam etti. Rabia'nın evi dükkandan tavan arasına kadar badan oluyor, tavanları kapıları boyanıyordu. Osman'ın alışık olduğu hayat tarzını düşünerek Kanarya yukarıdaki 2 odayı Avrupa'yı bir üslupla döşemeyi teklif etti. Sabiha Hanım itiraz etti. Rabia tabii olarak Sabiha Hanım'ın fikrini terviç etti. Kavgaya ramak kalan uzun münakaşalardan sonra uzlaştılar. İki tarafı da memnun edecek bir hal sureti buldular. Mutfağın üstündeki oda gene Rabia'nın yatak ve oturma odası, Osman'ın piyanosu oraya girecek. Adam vakitli vakitsiz piyano çalıyor. Sokak üstünde olsa mahalleli rahatsız olacak. Oraya Osman için bir de rahat koltuk konacak. Fakat uzun minderler gene yerinde kalacak. Bereket versin oda geniş. 2 kişilik bir de karyola konulacak. Osman yerde yatamaz. Rabia evvela köpürdü. Yo, işte buna gelemem. Minareye çıkmış gibi olurum. Başım döner, uyuyamam. 2 kadın bir oldular, onun ağzının payını verdiler. Adamcağız 40 senelik adetlerinden oluyor. Onun için dinini bile terk ediyor. Bu ne hodbinlik? Rabia, hadi olsun dedi. Fakat dünya bir araya gelse namaz kıldığı odaya resim koyduramaz. Kanarya bunu kabul etti. Osman'ın 1-2 sevgili tablosunu sokak üstündeki odaya koymaya razı oldu. Ve sokak üstündeki odaya biraz daha fazla Avrupa'yı bir şekil verilmesine Rabia muvafakat etti. Fakat gözlerini açıyor, aman beni mahalleye kepaze edecek kadar ileri gitmeyin diye yalvarıyordu. Tavan arasında bir yer bölünecek, Rakım'a oda yapılacak. Onun bahçe üstündeki küçük odasını pembe işgal edecek. Yemek odası gene eski mutfak. Nerelerine yetmiyor? Geniş, ferah. Yerlere kırmızı tuğla döşemişler. Ocak öyle süslü olmuş ki. Yalnız ortaya bir masa konulacak, muşamba örtülecek. Çatal, bıçak, tabak adeti tesis edilecek. İsterse pembe ile Rakım elleriyle yesinler. Rabia misafirliklerde çatal bıçak kullanmıyor mu? Evde de kullanıversin. Sini'nin sahanların ilgasına üç kadın ittifakla karar verdi. Son müşkülat ve ihtilaf Rabia'nın gelinlik yentarisinde çıktı. Kanarya muasır bir kıyafete taraftardı. Beyaz entari, duvak ve limon portakal çiçekleri. Aman Allah esirgeye! Sabiha Hanım mor kadife üstüne gümüş telle susam çiçekleri işlenmiş bir entari istiyor. Taç, duvak, tel hepsi olmalı. Gelinlik entarisi esasen onun hediyesi. Kimle karışır? Yavurun gözü gelin görsün. Sabiha Hanım'ın fikri kabul edildi. Hem bu bahse Rabia'yı pek karıştırmak istemediler. Ne olsa gelin olacak kızda biraz haya, biraz edep lazımdı. O bu mesele üzerine ağzını açınca "Sen hele bir sus!" diyorlardı. Fakat Rabia düğün yaptırmamakta ısrar etti. Babası sürgündeyken hiç kabil mi? Yalnız bir nikah. Sinekli Bakkal halkının beklediği pilavı, zerdeyi, düğün yemeğini konakta yiyeceklerdi. Bütün bu hazırlıklar esnasında Rabia bir şey olmuyormuş gibi derslerine devam etti. Babasına sürgünde gene o bakacak, evin masrafını tamamen görmese bile Pembe'ye, Rakım'a o bakacak. Osman'a zengin diye varmıyor. Onurunu, vakarını, benliğini ancak çalışmak sayesinde muhafaza edebilir. Fakat bütün bu pratik fikirler gündüz düşünülüyor, geceleri nihayetsiz hülyalar var. Hazırlıklar uzadıkça Osman da kendi odasında geceleri aşağı yukarı dolaşıyor, düşünüyor, söyleniyor. Rabia'yı çok özlemişti. Fakat Vehbi Efendi'ye nikah oluncaya değin Sinekli Bakkal'a gitmeyeceğini söylemişti. Ekseri yüksek sesle kendi kendine konuşuşlarında diyordu ki, ''Ben gene bir dinin çerçevesine giriyorum ha, hem de gene bir kadının eliyle. Fakat bana sükun veren, içimde sulh tesis eden bir din. İlk defa dimağım, ruhum, kalbim birbirleriyle uzlaşmışlar gibi birbirlerini de beni de kemirmiyorlar. Acaba bu geçici bir mütareke mi? Ne de olsa Sinekli Bakkal'ın taşına, toprağına tapınıyorum. Gerçi orada yeni bir cemaatin ananesine uymak lazım. Fakat öyle basit ve insani ananeler ki, hem orada herkesin evi, bahçesi birer hususi ve kapalı kale gibi. En fakir adam, kuruni vüstayı bir derebey gibi evinde hür. Her gün mor salkım çardağının altında hava alan kadınlarla konuşacağım. Her gece Rabia'nın beyaz yatağında yatacağım. Sabahları yan yana uyanacağız. Günlerimizi el ele geçireceğiz. İyi günler, iyi geceler. Belki de çocuklarımız olacak. Biri büyük babası gibi komik olsun. Adını Tevfik koruruz. Öteki benim gibi. Yok, yok, anası gibi sanatkar olsun. Belki de bir mahalle bakkalı olur. Olsun. Rakım'ı dükkanda alıkoyarız. Ah, sevgili Rakım. Hayatımıza bir sirk çeşnisi veriyor. Pembe yemeğimizi pişirir. Karabiber gibi keskin, kara karı. Bir panayır yeri kadar canlı.